Ayrım 19.
Evet, hiçbir şey. Çok üzüldüm şimdi. Bu kadar acıyacağınızı bilmiyordum. Size bir oyun etmek istemiştim yalnız. Dövmeyeceksiniz ya beni. Ben seni döveceğim. Aa, yo. Bırak bir düşüneyim. Besin'in bileğini bırakmaksızın gözlerini halıya dikmiş, kımıldamadan öyle duruyordu. Sonra başını salladı. Dana mezbahada kendisini öldürecekleri yere gitmemek için kaçmaya çalışırken, burnuna kamçı yiyince oranın yolunu nasıl tutarken kafasını nasıl sallar onun gibi. Kendi gözünde bütün geçmişini özetleyen en yüce eserini düşünmemek için haftalardan beri çabalayıp durmuştu. Besi geldiğinden beri de karşısında yeni görünüşler açılmış, bütün ustalığını, bütün ruhunu döktüğü bu resme yeniden bağlanmıştı. Biliyordu ki Besi sayesinde bu resmi satıp kendine biraz daha rahat yaşama olanağı sağlayabilir, biraz daha ün kazanabilirdi. Kim bilir, belki de sonunda Mesih'i unutur, gülüp söyleyen tasasız genç bir kadının yanında mutlu yaşardı. Gel gelelim, Yezid hizmetçi kızın aptallığı yüzünden yeniden her şeyi elinden gitmişti. Artık bu kıza bile bağlanması olanağı da kalmıyordu. Daha kötüsü, şimdi anlıyordu ki Besi onu Mesih'in gözünde gülünç duruma düşürmüştü. Islık çalar gibi kısa bir ses çıkardı, sonunda sinirli sinirli güldü. Tanrı'nın bir uyarısı bu bana Besi. Her şeyi söyle. Bir iyice tartınca anlaşılıyor ki günahlarımın cezası bu bana. Demek bunun için kaçtı buradan Besi. Çıldırdım sanmıştır besbelli. Eyvallah, hakkı varmış. Resimde hiçbir şey yok ortada, öyle değil mi? Nasıl yapabildim böyle bir şeyi? Tepem atmıştı ama biliyorsunuz şimdi çok üzüldüm. Aa, sahi mi? Şaşırtıyorsun beni. Neyse, pek önemi yok. Ben yanılmışım, hepsi bu kadar. Ne de yanılmışsınız? Biri az kalsın doğru yoldan ayartacaktı beni. Besi elini elinden çekmeye çalışarak öfkeyle, aşağılık biri değilim ben diye karşılık verdi. Benden böyle konuşmanıza gelemem. Öç aldım çünkü diş biliyordum size. Şimdi buna üzülüyorum çünkü... Çünkü körüm ben. Bütün gerçek ufacık şeylerle ortaya çıkar. Besi ağlamaya başladı. Kendini kollarına kelepçe takılmış gibi görüyor, buna sinirleniyordu. Şu kör surattan korkuyordu. Öç aldığını söylemesine, onu alayla karşılamasına da kızmıştı. Dik ağlama dedi. Bilemezsin ne büyük kötülük ettin bana. Gene de kızmadım inan. Hadi toparla kendini. Besi tir tir titriyor, ona düşman gibi bakıyordu. Dik ise ancak Mesih'i düşünüyordu şimdi. Acı veren bir düşünceydi bu. Yüreğindeki taze yaraya kızıl bir demir değmiş gibi. Sevdiği tek kişiyi yitirmek, başka bir kadının kolları arasında onu tutmaya bile girişememek. Kendini işe vererek avunma, hiç olmazsa oyalanma gibi. Bütün insanlar için yüce bir kaynak olan güçten bile artık yararlanamamak. Tek başına kalmak, yüzüstü bırakılmak, sefil, kör olmak. Bir adam bu duruma düşünce acınacak hale gelmez de ne olur. Dik bütün bunları düşünürken Besi'nin elini gene avucunda tutuyordu. Başını kaldırarak sen anlayamazsın ama dedi. Tanrı ki kim vakit korkunçtur, haklıyı hep korur. Bugün başıma gelenin yardımı olacak bana. Torp da benim bu görüşüme katılırdı. Burada olsaydı. Senin yüzünden o da acı çekti ama uzun sürmedi. Benim sayemde kurtardım ben onu. Ona yaptığım bu iyiliğin sevaplarım arasına yazılacağını bile umuyorum öbür dünyada. Besi korkunç bir tavırla bırakın beni gideyim dedi, bırakın beni. Birazdan, demek tablodan hiçbir şey kalmadı. Dik kendimle alay ediyorum ben Bes dedi. Bileğini bıraktı ama onunla kapı arasında bulunduğu için kız gene kaçamazdı. Acınacak halde bir kadın bile ne korkunç kötülükler edebilirmiş. Ne konuşuyorduk demin bu olaydan önce? Hani buradan çıkacaktık da ne kadar para ister falan diye konuşuyorduk. İkimiz birlikte çıkıp gidecektik. Aa evet, doğru ya. Gideceğiz. Daha doğrusu ben gideceğim. Ben? Sen mi? 50 lira vereceğim sana o tabloyu kazıdığın için. Demek kızmıyorsunuz bana artık. Yo yo, hiç kızmıyorum. Bu parayla kendine güzel şeyler alırsın. Hani diyordunuz ki benden vazgeçmeyecekmişsiniz artık? Öyleydi. Bundan birkaç dakika önce. Şimdi daha iyiyim çok şükür. Git şapkamı bul, getir, olur mu? Olmaz dersem betonu çağırırım. 50 liradan olursun, ne olacak şapkamı? Besi alçak sesle söverekten onun dediğini yaptı. Bütün tasarladıkları alt üst olmuştu. Dick ona bir gün öncesinden beri içten bir acıma duygusu aşılamıştı. Besi de onu tiksinmeden öpmüştü çünkü hiç de çirkin değildi. Besi seve seve onun hasta bakıcısı, koruyucusu olurdu. Üstüne üstelik adamın 4000 lirası vardı ki bol bol harcanacaktı. İşte şimdi biraz hınzırlık etmek isteği gibi saçma bir düşünceyle hepsini kaçırmıştı. Para, giyim, kuşam, yan gelip oturmak, ev rahatlığı, hanımefendi duruma geçebilmek, olanağı, hepsi. Pipomu doldurur musun Bes? Karanlıkta tütünün tadı yok ama ne çıkar? Düşünmeye yardımı oluyor. Bugün ne günlerden? Salı. Güzel, perşembeye vapur var. Az kalsın ne delilik ediyordum. 22 lira vapur bileti. Onda şuna buna. Geçen sefer kalışımın hatırı için gene Bayan Binat'ın evine inmem gerek. Ne dedik? 32 lira. Yüzde yolun aşması için. Torp şaşıracak beni görünce. Ettiği 132 lira. Yanıma 210 lira alırsam 78 lira kalır bana bahşiş falan için. O da ister. Niye alıyorsun be? Sil gözlerini aptal çocuk. Gel benimle. Aa, ver benim çek defterimi. Bir dakikada bekle, hesap yapayım. 4000 lira, %4 faizle ki en aşağı %4'tür, bir yılda 160 lira eder. Yılda 120 lira gelirimle ki o en aşağı toplam 280 lira. Bu 280 lira onun kendi geliri olan 300 liraya eklenince yılda aşağı yukarı 1500 lira eder ki bu da tek başına bir kadın için bol bol yeter de artar bile. Çıkalım Besi, bankaya gidiyoruz. Dick bankadan alıp kemerine yerleştirdiği 210 lirayla daha da zenginleşmiş olarak Besi yarımada doğru vapur kumpanyasının yazıhanesine sürükledi. Kız şaşırmış, afallamıştı. Dick orada ne istediğini kısaca anlattı. Port Said, 1. Yalnız gitme. Ambara en yakın kamera. Hangi vapur kalkıyor? Görevli Kolgong dedi. Tilpuri'den mi kalkacak, rıhtımdan mı? Rıhtımdan. 12.40 Perşembe. Sağ olun. Parayı lütfen. Ben pek iyi göremiyorum. Avucuma sayar mısınız? Dick giderken görevli onun arkasından pek beğenmiş gibi baktı. Yanındakine hepsi biletlerini böyle alsalar dedi. Bu iş daha kolay çekilir. Başkaları konuşuyorlar da konuşuyorlar. Dick atelyeden içeri girdi. Parayla biletin kemerinde sokulu olduğu yeri eliyle yoklayaraktan pek sevinçli girdi. İşte artık insanın, şeytanın, hele kadının yapabileceklerine karşı kendimizi güvenlik altına almış bulunuyoruz dedi. Her iş yolunda. Bana bak Bes, perşembeye kadar bir iki ufak işim var. Ama sen olmasan da olur. Perşembe sabahı gelsen saat 9'da kahvaltı ederiz. Sonra sen beni rıhtıma götürürsün. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Gidiyorum işte. Niye kalacağım burada? Peki ama yanınızda biri olmadan yapamazsınız. Pöh, kendim yaparım hepsini. Daha dün pek sanmıyordum ama şimdi çok iyi biliyorum yapabileceğimi. Buraya kadar başardıklarım hiç de az değil. İnsan tek istesin yeter. Bayan Besi bana bir öpücük verirler mi acaba zahmete karşılık? Şaşılacak şey, Besi yanaşmadı. Dick'in gene de keyfi kaçmadı. Hakkım var belki, ne de olsa. Bu iş tamam. Yarın değil, öbür gün 9'da gel paranı alırsın. %100. Ben hiç yalan söylemem. Görürsün. Gelirsen hadi güle güle Bes. Aşağıdan betonu yolla bana. Biraz sonra otelci göründü. Dick damdan düşer gibi ne eder benim eşyalarım diye sordu. Kolay kolay söyleyemem bayım. Güzel şeyler var ama öbürleri pek eski. 270 liraya sigortalı. Oo, sigorta poliçeleri pek bir şey göstermez. Kendi hesabıma ben. Bırakın şimdi uzun lafları. Kesin bir şey soruyorum. Kesin olarak karşılığını verin. Bana öyle geliyor ki benden de öbür kiracılarınızdan da bir hayli kazanç sağladınız. Bu işten çekilmekten söz ediyordunuz çünkü geçen gün. Beton 50 lira dedi. Bir o kadar daha, yoksa eşyamın yarısını kırarım, yarısını da yakarım. Resim defterleri yığılı bir döner kitaplığa doğru gitti. Akucu direklerinden birini söküp attı. Otelci şaşırmıştı. Oo, yazık bayım diye haykırdı. Mal benim sanırım. 100 lira, yoksa devam ederim. 100 lira peki. En aşağı 75 kuruşa patlayacak bana kırılan yeri yaptırmak. Çabuk karar verseydiniz. Yarına hazır edin parayı. Yanıma alacağım şeyleri de söyleyin. Benim ufak kahverengi bavula yerleştirsinler, gidiyorum. Peki ama 15 gün önceden haber vermeniz gerekirdi. Parasını veririm. Bavulumun hazırlanmasıyla ilgilenin siz. Beni de rahat bırakın. Bayan Beton bu ansızın gidişi varlığının saygıdeğer yarısıyla konuştu. Kadın bu işte besinin parmağı olduğu düşüncesindeydi. Bu arada Dick odasında türkü söyleyerekten gidip geliyordu. Birden haykırdığını duydular. Bay Beton, tabancam nerede? Otelcinin karısı, çabuk koş, kendini öldürecek, çıldırdı bu adam dedi. Beton koştu geldi, onu yatıştırmak üzere hazırladığı sözleri söylemeye çalıştı. Neyse sonunda anlaştılar, tabancasını ertesi gün verecekti. Dick adamın öğüt verir yollu sözleriyle ne demek istediğini anlayınca, ha sen beni canıma kıymak istiyorum sanıyorsun öyle mi? Kızıl burunlu kocamış hoca dedi. Peki kendin al benim tabancayı, şu titrek ellerinle al babalık. Aman dikkat et, doludur, tutar tutmaz patlayabilir. Sefer elbiselerimin arasına bak, oradadır. Bütün bunlar çıkın edilmiş bavulun dibine konmuş olsa gerek. Dick çoktan akıl etmiş, edindiği tecrübelere göre kendine topu 18 kilo tutan bir sefer kıyafeti düzmüştü. İşte şimdi elbise dolabını alt üst ederekten aradığı hazine buydu. Tabanca çıkının en üstündeydi. Beton onu güzelce sardı sarmaladı. Dick haki bir ceketle pantolonu, mavi çohadan dolakları, bir çift eğri mahmuzun üzerine sarılmış kalın fanila gömlekleri elledi, kendinden geçti. Bu giysilerle mataranın altında gene bir resim defteri, bir de meşin kap vardı. Bu işime yaramaz artık, siz alabilirsiniz Bay Beton. Geri kalanların hepsini ben alıyorum. Şu çantayı bavulun üstüne sağa koyun. Bitirince atölyeye gelin, karınızla birlikte. İkinize de ihtiyacım var. Ha, bir kalem kağıt verin bana. İnsanın gözü görmeyince yazı yazmak güçtür. Ayrıca Dick de yazının çok okunaklı olmasını istiyordu. Sağ elini sol elinin yardımıyla oynatarak yazmaya başladı. Yazımın biçimsizliği gözlerimin görmeyişinden ileri geliyor. Kalemi bile göremiyorum. İçinden de işte açıkça belirttim. Sanırım ki bu her türlü yanlış yorumlamayı önler diyordu. Bu girişi imzalatmak için tanık istemez. Şimdi bir satır boş bırakalım, arkasını yazalım. Richard Heldren'ın son isteği, vasiyetidir bu. Vücutça da, kafaca da sapasağlamım. Vasiyetnameyi geçersiz kılacak hiçbir durumum yoktur. Bu da oldu. Kör olasıca kalem. Kağıdın neresindeyim? Yeryüzünde nem varsa, yani 4000 lira nakit para, ayrıca yılda 2780 lira gelir. İşte bu iyi. Yampiri yazmaya başladım. Kağıdın yarısını baştaki ekten aşağısını yırttı, sonrasını yazmaya koyuldu. Bütün bu parayı aşağıda adı yazılı kimseye bırakıyorum. Messi'nin adını soyadını yazdı. Bu ufacık servetini yatırdığı iki bankanın tam resmi adını verdi. Kendi kendine belki tam hukuki biçimde olmadı ama diyordu, nem varsa hiçbirinin üzerinde kimsenin zerre kadar hakkı yok. Onun için hiçbir itiraz gelecek değil. Messi'nin adresini de verdim. Buyurun Bay Beton. Bakın bu benim imzam, öyle değil mi? Çok görmüşsünüzdür, tanırsınız. Karınızla birlikte tanıklık eder misiniz bana? Sağ olun. Yarın beni buranın sahibine götürürsünüz. Önceden haber vermediğim için borcum olan parayı kendisine öderim. Bu kağıdı da kendisine veririm. Yolda başıma bir şey gelirse diye. Şimdi sobayı yakacağız. Benimle kalın. Kağıtlarımı ben istedikçe birer birer bana verin. Üzerine bir iki şey çiziktirilmiş kağıtlarla, mektuplarla, bir yıl boyunca birikmiş türlü çeşit kağıtla ne güzel bir alev yaratılabileceğini ancak yapan bilir. Dick, atelyede o açılmamış üç mektubun dışında ne kadar yazılı şey varsa hepsini sobaya tıktı. Resim defterlerini, taslakları, kimi bomboş, kimine taslak çizilmiş bütün resim bezlerini de yok etti. Bay Beton da kendine göre bir düşünürdü. Uzun süre kalan kiracının dairesinde ne de çok işe yaramaz şey vardır ya diyordu. Gerçekten öyle. Artık bir şey kalmadı mı? Hiçbir şey kalmadı. Sobada kıpkırmızı oldu. Güzel. Aşağı yukarı 1000 lira değerinde resim yaktık. Bunu biliyor musunuz? Daha birkaç gün önce satsaydım bu parayı elde ederdim. Bay Beton incelik göstererek evet beyefendi dedi. Gerçekte kiracısının çıldırdığına neredeyse inanacaktı. Öte yandan seviniyordu da. Büyük bir yer tutan bu kağıt parçalarından kurtulmuştu. Dick için artık vasiyetnamesini güvenilir ellere bırakmaktan başka yapılacak bir iş kalmamıştı. Bunu da ertesi gün yapacaktı. Şimdilik yerde sürünerekten kağıt kırpıntılarını toplayıp yok ediyor, hiçbir çekmecede geçmişinin izi kalmamasına bakıyordu. Sonra sobanın karşısına geçip oturdu. Ateş sönmek üzereydi. Sobanın kızgın çeperleri gecenin sessizliği içinde çıtırdıyordu. Dick, hoş geldin Bess dedi. Sana 50 lira vereceğim söylemiştim. Al sana 100 lira. Eşyamı Betona sattım. Onun parası. Canının istediğini alabilirsin bununla. Ne de olsa pek kötü bir kız değilsin. Bess'i Tarpınhar'a selam söyleyin lütfen dedi. Görürseniz. Söylerim cancağızım. Şimdi kolunu ver de bana vapura kamerama kadar götür bakayım beni. Ondan sonra serbestsin. Daha doğrusu ben serbest olacağım. Peki ama kim bakacak size vapurda? Baş kamarot ne güne duruyor. Para her kapıyı açma gücünü yitirdiyse o başka. Port Said'e varınca gerekeni doktor yapar. Gemi hekimleri konusunda yanılmıyorsam. Ondan sonra karaya çıkınca da geri kalanı Tanrı üzerine alır, hep yaptığı gibi. Bess'i, Dick'i yolcuların, ağlaşan yakınlarının ayak bağı olan yığınları arasından kamerasına kadar götürdü. Dick güle güle dedi. Öptü, yanağına uzandı, güvertenin bütün bu gürültü patırtıdan sıyrılmasını bekledi. Birdenbire kararı veren atölyesinde gezinebilmeyi ancak günlerce sonra öğrenebilmişti. Buna karşılık bir geminin girdisini çıktısını çok iyi bilirdi. Artık güvenliğini yalnız kendisinin sağlaması gerektiği düşüncesi onu bir kalp ilacı gibi destekliyordu. Gemi daha limandan çıkmamıştı ki Dick kendini baş kamarota tanıtmıştı. Bu değerli kişiye bir paşa ihsanında bulundu. Sofrada yer ayırtmak görevini verdi. Sonra kamerasına döndü, bavulunu açtı, yerleşti, keyfine baktı. Bütün bu gidip gelmeleri hiç güçlük çekmeden yaptı. Sanki bu gemiden hiç çıkmamış gibi yolunu kolayca buluveriyordu. Belli ki Tanrı çok iyiydi. Tam yeniden Mesih'i düşünmek üzereyken üzerine derin bir uyku çöktü. Rahat bir uyku uyudu. Vapur Times'ın ağzından çıkıp da manşın ilk dalgaları üzerinde havaya kalkıncaya kadar. Makinaların gürültüsü, yağ, katran kokusu, unuttum sandığı daha binbir tanıdık şey onu çarçabuk yeni durumunun bilincine sürüklediler. Gözlerini açarken ne güzel şey yaşamak diyordu. Esnedi, keyifli keyifli gerindi, güverteye çıktı. Orada biri söyledi. Brington açıklarındaymışlar. Uzaktan ışıkları görünüyordu. Trafalgar alanı nasıl bir çayır değilse, bu da açık deniz değildi ama Dick gene de tuzlu suyun güçlendirici etkisini daha şimdiden duyuyordu. Biraz ekşi suratlı bir yel gemiyi saygısızca sallıyor, burnunu yukarı yukarı kıvırıyordu. Bir dalga kopup geldi, geminin arka güvertesine köpükler yağdırdı. Bir yığın yepyeni sandalyeyi sulara boğdu. Dick çevresine köpüklerin bir cam şangırtısıyla dökülüşünü duydu. Suratının ortasına bir su fışkırması yedi. Serpintileri yutarcasına burnundan içeri çekti. Sonra sigara salonuna doğru yöneldi. Tam oraya gelirken güçlü bir yel bir vuruşta kasketini başından savurdu. Kapının çerçevesi içinde onu başı açık bırakıverdi. Bir görevli baktı ki karşısında bu işlere alışık bir yolcu var. Manştan çıkmak üzere dans edilecek diye haber verdi. Her şey böyle yolunda gidiyor. Dick de buna pek seviniyordu. Deniz yolculuğunda bir yerden bir yere giderken masalara, direklere, iplere, parmaklıklara tutunmak hoş görülür. Salık bile verilir. Sapasağlam toprak üzerinde eliyle yokluya yokluya yürüyenlerin, önündeki engellere çarpmamak için ellerini uzatanların gözleri görmediğini herkes anlar. Bir geminin güvertesinde ise gözleri görmeyen bir kimse teknenin sallantısından tedirgin olmuyorsa yol arkadaşlarının sakatlığıyla bal gibi alay edebilir. Dick doktorla tanışmıştı. Ona türlü çeşit hikaye anlattı. Kendisini hoş karşılayanı böylece en değerli bir karşılıkla ödemiş oldu. Onun yanında olmayacak saatlere kadar piposunu tüttürdü. Öyle şaklabanlık etti ki Port Said'e gelince karaya onun kolunda inmek üzere kolayca söz aldı. Deniz esen yele göre ya gürültüyle coşup kabarıyor ya da sessiz kesiliyordu. Makinalar gece gündüz türküsüz nakaratlarını çağırıp duruyorlardı. Tom, geveze berber, Lombard'ın yanında serin esintiye karşı onu her sabah tıraş ediyordu. Güvertenin üzerine tenteler geriliyordu. Yolcular gülüp söylüyorlar, oyun oynuyorlardı. Derken Port Said'e vardılar. Dick doktora beni Bayan Binat'ın evine götürün dedi. Nerede biliyor musunuz? Şöyle böyle. Bu gibi evlerin hepsi bir soydadır. Burada. Ama sizin dediğiniz şehrin en kötü batakhanelerinden biridir. Önce soyarlar, sonra da öldürürler sizi. Aa yo, Binatlar öyle bir şey yapmazlar bana. Siz beni oraya götürün hele. Üst yanı benim bileceğim iş. Oraya gittiler, Dikin burnu doğunun pek bilinen kokusunu o saat aldı. Kanalın girişinden Hong Kong'a kadar insanın burnuna bu koku gelir. Bunun yanı sıra o korkunç tatlı su Frenkçesini de yeniden duydu. Yakıcı sıcakta kürek kemiklerinin ortasına vurdu. Eski bir arkadaşın bildik yumruğu gibi. Kumda ayağı kaydı, ceketinin yeni yüzüne yaklaştırınca fırından çıkan ekmek gibi yaktı. Bayan Binat onun içki salonundan içeri girdiğini görünce hep hazır duran, hiçbir şeye de şaşmayan o gülümseyişiyle güldü. Dike şu ufacık sakatlığı, gözlerin hiç görmeyişi olmasa eski yaşamından hiç ayrılmamış gibi gelecekti. O eski günlerin gürültüsü gene kulaklarında uğulduyordu. Biri bir ardıç likörü şişesini açarken tıpayı patlattı. İçkinin kokusu Dike hemen Bayan Binat'ı hatırlattı. Ne yazık ki Bayan Binat ölmüştü.